Ayrım 16.
Masanın üzerindeki vazoda duran kızıl karanfillerden birini eliyle değil dişleriyle çekip ağzına aldı. Böyle tangolar yapardık. 30 yıl önce de bugün olduğu gibi modaydı tango. Sağ elini göğsüne bastırıp sol eliyle öne uzanmış ağır ağır dönmeye başladı. Böyle dönerken çiftlerin karanfili birbirlerinin ağzından yere düşürmeden almaları gerekiyordu. Pek de güzel başarırdık. Rock and roll da modaydı ama biz entel takılanlar daha çok tangocu, slowcuyduk. Hacı Alem banal bulduğumuz Arrivederci Roma'ya ya da Kesera seralarla değil de Nature Boy ya da Twilight Time gibi şarkılarla, blueslarla kendimizden geçer aşık olurduk. Yumuşacık, hüzünlü bir sesle eski bir şarkıyı mırıldanmaya başladı. There was a boy, very strange and lonely boy. O zamanlar baterist bir sevgilim vardı. Deli gibi aşıktım ona. Nerede çalsa, nereye gitse peşinden giderdim. Kült romanımız Darrell'ın İskenderiye dörtlüsüydü. Sevgilim beni bırakıp gittiğinde kendime bir şey adamak istedim. Doktor olmayı, can kurtarmayı koydum kafama. Tıp okudum, bitirdim. Ama doktor olamadım. Ne oldum bilin bakalım. Çepeçevre oturanlar hep bir ağızdan bağırdılar. Komünist oldun, devrimci oldun. Hayır dedi kadın. Sesi birden ciddileşmişti. Göğe asılmış sapsarı bir yarım ayın içine oturmuş, yanakları kırmızı boyalı, büyük tül yakalı bir Pierre oldum. Sonra anlamadıklarını fark edince ekledi. Büyük bir hayalci oldum. İnsanın en güzel, en büyük hayalini kurdum. Doktor olup tek tek insanları kurtarmaya çalışmak az geldi bana. Bütün insanları, insanlığı kurtarmak istedim. Yeryüzünde bir cennet hayal ettim. Daha doğrusu bu hayal altın tepsilerde sunuldu bana. Kitabıyla, ibadetiyle, putları, sembolleriyle, şarkıları, türküleri, efsaneleri, mucizeleriyle, kahramanları, kurbanları, şehitleriyle öylesine kusursuzdu ki, hayalin kendisi kadar hayale götüren yolları da sevdim. Bilin bakalım sonra ne oldu? Bu kez sessiz kaldılar. Hiçbiri dilinin ucuna giren sözcüğü seslendiremeden, öylece durup yanıtı kendisinin vermesini beklediler. Büyük bir gümbürtü koptu ve ben uyandım dedi kadın. Uyandım ve hiç oldum. Gerçekten hiç olmaya cesaretim olmadığı için de şimdi kendi boyuma uygun küçük hayaller kuruyorum artık. Çakılları hafif hafif yalayan bir deniz, küçücük bir bahçe, saksıda açan bir küpe çiçeği. Sustu. Yoldaş onun neden usul usul sessizce ağlamaya başladığını anlayamadı. Belki çok içmişti, daha şimdiden sarhoş olmuştu da ondan. Şimdi esmer yüzlü, kara saçlı, bıyıklı, şişmanca, tıknaz bir adam çıkmıştı odanın ortasına. Kedi, insanların mutsuz oyun neden sürdüklerini düşündü. Oyun dediğin neşeli, eğlenceli olur. Ağlamak için oyun oynanmaz ki. Bacımız kentlenmiş, ben doğudan geliyorum dedim, bıyıklı kara adam. Benim doğduğum köyleri geceleri eşkıyalar basardı, şairin dediği gibi. Babamı sürükleyip götürdüklerinde, sonra ölüsünü kapının önünde bulduğumuzda 7 yaşındaydım. Anam, biz 4 çocuk, 5 nüfus kasabaya amcam gillere göçtüğümüzde ilkokula giderken jandarmayı öldürmek, zalimlerden öç almak için eşkıya olmak isterdim. Bilin bakalım sonra ne oldu? Çevreden alaycı, şakacı sesler yükseldi. Jandarma oldun, eşkıya oldun. Bilemediniz. 16 yaşıma gelince silahlı mücadele örgütüne katıldım, kır gerillisi oldum. Pek de farklı değilmiş idi biri. Adamın siyah bıyıkları titredi, alnı kırıştı. Yine başlamayalım eski tartışmalara. Bunları konuşacaksak başka türlü konuşuruz. Şimdi hepiniz sosyalizm yıkıldı diye ahvah ediyorsunuz. Biz daha o zamanlar çocuk halimizde söylemiştik böyle giderse yıkılacağını. Limon sıkmadan dinleyin bakalım. Madem oynuyoruz, kuralına göre oynayalım. Nerede kalmıştım? Ha, 19'umda doğru dürüst aşık olmaya falan zaman kalmadan örgüt evi tutabilmek için örgütten bir bacıyla birlikte kalmaya başladım. Polis eve baskın düzenlediğinde teslim olmak töremizde yok ya, vuruştuk. Kız vuruşmada değil, polis içeri girip hedef gözetmeksizin ateş ettiğinde öldü. Onu sevmeye başlamıştım. Ne de olsa bu kadar yakından tanıdığım, birlikte olduğum ilk genç kadındı. Arkadaşlardan kimi vuruldu, kimi kaçtı. Ben yaralı olarak yakalandım. Yıllarca içeride kaldım, belki hatırlarsınız. İçeride okumak, düşünmek, kendimle hesaplaşmak için bol bol vakit vardı. Yıllar sonra afla çıktığımda kafama çıktı, kararımı vermiştim. Devrimi namlunun ucundan çıkaracak, uzun soluklu, bilimli, kitaplı gerçek devrimci olacaktım. Bilin bakalım ben ne oldum? Kâbeci oldun, partili oldun. Yine bilemediniz, revizyonist oldum. Devrimin içine ettim, kurulu düzene uydum. Silahı bıraktım, kitabı elime aldım. Parkayı postalı bıraktım, kravat taktım. Akıllı uslu, uyumlu, disiplinli bir partili oldum. Omuzu kalabalıklar darbe yaptığında ben de hepiniz gibi siyasi mülteci olup buralara düştüm. Romanlarda yazıldığı gibi yurt dışında yaşayan bir antifaşist kahraman, bilemedin en azından bu savaşın yiğit bir neferi, iyi bir lojistik destek olmayı kuruyordum. Gelelim son soruya. Bilen kazanıyor baylar bayanlar. Bilin bakalım sonunda ne oldum. Bakkal oldun, tüccar oldun diye hep bir ağızdan bağırdılar. Aferin, bu kez hepiniz bildiniz. Hepinize birer kadeh şampanya. Sürekli alkışlara karşılık veren başarılı bir aktör gibi sağ elini göğsüne koyarak ve hafifçe eğilerek arkadaşlarını selamladı. Ufak tefek, çok zayıf, ince kemerli burunlu, seyrek kumral saçlı, çocuk yüzlü bir adam fırladı ortaya. Masanın üstünde duran yemiş tabağından aldığı 5 çevizi bir eliyle havaya atıp öbürüyle tutarak bir yandan hokkabazlık yapıyor, bir yandan sakin bir sesle konuşuyordu. Yoldaş adamın hiç düşürmeden büyük bir beceriyle havaya atıp tuttuğu cevizleri dikkat ve ilgiyle izlemeye başladı. Oyun dedikleri herhalde şimdi başlıyor diye düşündü. Şu ana kadar hep konuştular, hiç oynamadılar. Adam cevizleri havaya fırlatıp tutmaya devam ederek, ''Ne olduğumu hepiniz biliyorsunuz.'' dedi. 68'de öğrenci lideriydim. Çoğunuzla oradan tanışırız. Sonra hizip lideri, sonra da anlı şanlı partimizin yöneticisi. Peki aslında ne olmak isterdim biliyor musunuz? Sen anandan lider doğmuşsun hoca. Cumhurbaşkanı olmak isterdim herhalde. Şarkıcı olmak isterdim. Alaturkacı hem de. Havaya fırlattığı cevizleri tek tek tutup avuçlarına doldurdu. Peki şimdi ne olmak istediğimi bilin bakalım. Size ipucu da verdim. Her kafadan bir ses çıktı, sesler birbirine karıştı. Hiçbiriniz bilemediniz. Haliç olmak istiyorum. Şaka değil bu. Çok eskiden Pitigrilli'nin bir romanını okumuştum. Hayatından bezmiş, bunalan bir üniversite profesörü, sanırım genç bir kadın uğruna, ama bence kimsenin uğruna değil, geçmişinden, kimliğinden kurtulmak, kuş gibi özgür olmak için sırtta palyaçoluğa başlar. Ben de palyaço olmak istiyorum. Bu cesareti bulabilmek istiyorum. Bak işte bu neşeli bir şey diye düşündü yoldaş. Palyaço olmak güzel bir düşünce. Adama müthiş içi ısındı. Gidip bacaklarına sürünmek, kucağına çıkmak, ellerini yalamak geldi içinden. Palyaço odanın ortasına olduğu yere çöktü. Sanki çok yorulmuştu, hemen oracığa oturmuş gibiydi. Yoldaş pencere içinden yere atlayıp adamın yanına gitti. Bacaklarının dibine uzanıp patisini dizine dayadı. Sirk kokusu aldın galiba dedi adam. Ama siz kediler başınıza buyruksunuzdur. Sizden iyi sirk hayvanı olmaz. Bir yerde okumuştum. Sirk numaralarına en güç alışan, en zor öğrenen hayvan kediymiş. Bu yüzden sirklerde kedi görülmez pek. Zar zor alıştırılanların da son anda ne yapacaklarına güvenilmezmiş. Yoldaşın tüylerini okşadı, böylesi daha güzel dedi. Böyle başına buyruk, bağımsız, özgür kişilikli olmak güzel. Bizim en büyük eksiğimiz buydu belki. Artık kimse onunla ilgilenmiyordu. Oyun bitmişti. Sahneye çıkmak isteyen gönüllü kalmamıştı. Hep bir ağızdan büyük bir gürültüyle konuşuyorlar, ara sıra köşede sürekli açık duran televizyonu göz atıp gece yarısı haberlerini bekliyorlardı. ''Siz hepiniz döneksiniz, hepiniz inkarcısınız.'' diye bağırıyordu biri. Bir başkası başka bir köşede elini arkadaşının omuzuna atmış, ''Son sözümüz söylenmedi, kavga yeni başlayacak.'' diye bir şarkı tutturmuştu. Kısa saçlı, ince, kederli yüzlü kadın, koltuğu kaplamış şişman adamla konuşmaya dalmıştı. ''İsyan da bizi birleştiren ve isyan güzeldi.'' diyen sesi, yoldaşın kulağına kadar geliyordu. ''Evet, isyan.'' diye mırıldandı şişman adam. 1970'lerde evet isyan diye gümbür gümbür ortalığı inleten sesler sustu önce. Sonra isyanı gerçekten yaşadık, isyana taptık ve sonra... Yoldaş sonrasını duymadı. Hüzünlü bir palyaçonun okşu işlerine bırakmıştı kendini. Odaya bu yenik insanların anıları, kavgaları, isyanları, boyun eğişleri çökmüştü. Binlerce kilometre uzaktaki bir memleket, onlarca insan yılı uzaktaki bir umut ve sarhoşluğun buğulandırdığı ağır bir keder doldurmuştu odayı. Yoldaş başının döndüğünü, midesinin bulandığını hissetti. Bu kadar gürültü patırtı bir kediyi hasta etmeye yeter de artar bile. Dışarıda kar vardı. Bu havada hiçbir kedi dışarı sokağa çıkmaz. Bir an her şeye karşın balkon kapısını tırmalayarak açtırmayı, dışarıya temiz havaya atlamayı düşündü ama soğuk ve ıslak karı görünce ürperdi. Palyaço'nun yanından kalkıp gerindi. Hiç değilse bu odadan çıkmalı. Sokak kapısının yanı daha havadardır belki. Odanın aralık bırakılmış kapısından dışarı çıkarken nasıl olup da unuttuğuna kendisi de şaşarak Arthur'un mektubunu hatırladı. Mutlaka yazmıştır bir mektup ama nereye? Sahibinin paçalarına ya da ayakkabılarına yazsa şimdiye kadar kokuyu çoktan almış olurdu. Hayır, oralarda yoktu. Giriş kapısının yanındaki kırık portmantoya asılmış kalın ceketi kokladı. Öteki ceketlerin paltoların altında kaldığından kokuyu hemen duyamamıştı besbelli. Ama yoldaş emindi. Arthur'un mektubu sahibinin ceketinin astarındaydı. Okuyabilmek için cekete ulaşabilmesi gerekiyordu. Sıçrayarak tırnaklarını ceketin koluna geçirdi ve aşağı çekti. Portmanto üstündeki bütün paltolar, ceketler, atkılarla birlikte boğuk bir gürültüyle düştü yere. İçerisi o kadar gürültülü ve insanlar o kadar içkiliydiler ki kimse fark etmedi. Yoldaş ceketler arasında esinerek Arthur'un mektubunu buldu. Aceleye geldiği besbelli, özensiz, kısa bir mektuptuk. Yoldaşçığım, neler neler oldu bilemezsin. O kadar heyecanlıyım ki uzun uzun mektup yazacak halim bile yok. Artık bambaşka bir kedi oldum. Özgür ve bağımsız bir kedi, zincirlerini koparmış ve korkularından kurtulmuş bir kedi. Birkaç gündür yüreğim mutluluktan çatlayacak sanıyorum. En iyisi olup bir tane sana baştan anlatayım. Geçen akşam sahibim size gelebilmek için gitar çalıp para toplanmaya çıkarken, arkasından ben de sokağa kaçtım ve onu izledim. Yanında durup onunla birlikte para topladım. Artık bana ortak diyor. Ne hoş değil mi, düşünsene. Hay Allah, heyecandan her şeyi birbirine karıştırıyorum, kusuruma bakma. Önemli olan ortak demesi değil tabii. Zaten bu sözün anlamını da iyi bilmiyorum. Arkadaş gibi bir şey olmalı. O geceden beri istediğim gibi sokağa çıkabiliyorum, düşünsene. Artık kendimi ne eve ne de ev sahibime bağlı hissediyorum. Son zamanlarda beni çok düşündüren ve ürküten memlekete dönüş sorunu da artık hiç umurumda değil. Bu konuda ne kadar dertlendiğimi, hatta eve sık sık gelen kadına bir gün kediyi de bırakacağım seni de dediği için günlerce keyifsizlenip hasta yattığımı düşününce, amma da sersemmişsin Arthur diyorum kendi kendime. Seni anlayacağın gerçek bir kedi oldum artık. Kuyruğu kesik kedi hikayene bayıldım. İşin en güzel yanı, artık benim de kendilerine hikayeler anlatabileceğim kedi arkadaşlarım var. Sayıları çok değil. Biz büyük bir kentte yaşıyoruz ve oturduğumuz evde kentin neredeyse tam ortasında. Bu yüzden insanlar kedilerini dışarı bırakmıyorlar pek. Tıpkı benim sahibim gibi onlar da korkuyorlar. Yine de zaman zaman buluşuyoruz. İnsanların sırlarını araştırma işine gelince, açık söyleyeyim, şu son günlerin heyecanı içinde bu konuya çok kafa yormadım. Gitgide de hele evden dışarı çıkabildiğimden bu yana insanları gördükçe böyle pek büyük sırları olamayacağını düşünmeye başladım. Sokaklara çıkıyorlar, evlerine giriyorlar, para kazanmak için bir şeyler yapıyorlar. Sonra kazandıkları paraları sokaklardaki dükkanlara, meyhanelere falan dağıtıp yine evlerine giriyorlar. Bana sorarsan bizden pek farklı değiller. Bazen çok daha anlamsız bile görünüyor onların yaptıkları. Yine de son bulgularımdan birkaçını sana iletiyorum. 1. Bütün insanlar bir değil. Bizim sahiplerimiz ise öbürlerinden farklı. 2. İlle de ev kedisi olmayacaksa bizimkilere benzeyenlerin değil, çoğunlukta olan insanların kedisi olmaya bakmak gerek. Ama ben son vardığım noktada kedilerin ev kredisi statüsünü kabul etmelerinden ve bağımsızlıklarından taviz vermemelerinden yanayım. 3. Bizimkilerin bütün sırrı bir soru sormuş, o soruya yanıt bulduklarını sanmış, sonra buldukları yanıtın asıl yanıt olmadığını fark etmiş olmaları galiba. Sır, bir soruda ve o sorunun yanıtında. Bu soruyu ve yanıtını henüz bulmuş değilim. Kedilerle insanlar o kadar farklı yaratıklar ki, belki o soruyu ve yanıtı biz kedilerin kavraması mümkün değil. Belki de sır tek değil. İstediğin fare öykülerini gelecek mektuba saklıyorum. Şimdi bizim adam çıkmak üzere, acele ediyorum. Sevgiler, Arthur Yuvarlak Masa. Ay, o ne imza? O afra, tafra... Yoldaşım bayağı canı sıkıldı ve kafası attı. Bu dünkü velet birkaç kez sokağa kaçtı diye kendini bir şey sanmaya başlamış. Ulan biz bütün gün sokaktayız icabında. Görmemişlik böyledir işte. Sahiplerin sırlarını araştırma grubu kurma önerisi ondan gelmemiş miydi? Demek evde otura otura bunaldığı için kendine bir eğlence aramış. Sıkıyı görünce aklı yetmeyince kaytarmaya başlıyor. Soruyu ve yanıtı biz kedilerin kavraması mümkün değilmiş. Ben kavrayamıyorum. Aklım bu kadar dese ya. Gitgide daha fazla öfkelendi. Şu yeni yetmeye bak, saygısız. Arka bacağını kaldırıp mektubun üstüne adamın parkasına bir güzel işledi. İşte benim yanıtım da bu. Arthur Efendi başka mektup beklemesin benden. Paltoların ve ceketlerin arasında bir süre eşelendikten sonra hızını alamayıp bir koşu odanın ortasına kadar geldiğinde kiliselerin çanlarının çaldığını, odadakilerin hepsinin ellerindeki içki kadehlerini havaya kaldırmış olduklarını ve televizyon denilen o garip aletin içinde renk renk havai fişeklerin patladığını gördü. Renkler, ışıklar, hareket bir an kedi gözlerini kamaştırdı. 1992'nin şerefine dedi sahibi. Elindeki kadehi bir dikişte boşalttı. Yıldızın indirilişinin şerefine, hayatımızın anlamının şerefine. Yıldızın indirilişini vermedi haberlerde dedi biri. Belki de bu kadarına elleri varmadı, indirmediler. Yoldaş yine pencerenin içine atlayıp dışarıya, karanlık geceye baktı. Kar yağıyordu ve yıldızlar vardı gökyüzünde. Bir değil birçok yıldız. Nasıl indirilebilir ki yıldızlar yerlerinden diye düşündü. Bir yıldızı indirseler daha sayılamayacak kadar çok yıldız kalır gökyüzünde. Kimse fark etmez bile bir yıldızın düştüğünü. Ama belki de sahiplerin sırlarının anahtarı bu yıldız sorunundadır. Kim bilir? Hepsi teker teker gittiler. Kimi daha o gece sabaha karşı, kimi ertesi gün. Arkalarında bir sürü dağınıklık, bir sürü çöp, yemek artığı, sigara izmariti, yarı dolu içki kadehleri ve eve yeniden çöken sessizliğin, yalnızlığın büyük soğuk boşluğunu bırakarak vedalaşıp karlı soğuk güne karıştılar. Sahibi evi o güne kadar hiç göstermediği bir özenle topladı. Çöpleri kağıt tabaklara attı, bulaşıkları yıkadı, yerleri süpürdü. Her zaman dağınık duran yazı masasının üstünü temizledi. Yoldaş onun o güne kadar bütün yazdıklarını küçük küçük yırtıp naylon çöp torbalarına doldurduğunu ve aşağı bahçedeki çöp bidonuna attığını gördü. Bütün işler bitince banyoya girip yıkandı. Dakikalarca su sesi geldi. Banyodan çıktıktan sonra çok seyrek yaptığı bir işi bile yapıp yatak takımlarını değiştirdi. Bu ev hiç bu kadar toplu ve temiz olmamıştı diye düşündü yoldaş. En sevdiği koku yıkanmış temiz çamaşır kokusuydu. Bütün kediler gibi çıkıp yeni serilmiş çarşafların üstüne yattı. Bir daha kim bilir kaç ay sonra değişir yatak takımları. Adam kediyi temiz yatağın üstünde görünce hiç kızmadı. Uzanıp tüylerini, gıgısını, kulak arkalarını sevgiyle yumuşacık okşadı. Evimiz tertemiz, her şeyimiz hazır dedi. Dün gece ne güzeldi değil mi? Bilsen ne kadar sevindim geldiklerine. Bazıları gelir diye düşünmüştüm ama hepsinin de geleceğini hiç ummamıştım. İnsan sıcaklığı, insan sesi güzel yoldaş. İnsanın yaşayası geliyor düşündükçe. Ama biliyor musun, fark ettin mi? Onların da yanıtı yoktu. Hiçbirinin yanıtı yoktu. Kedi derin derin havayı kokladı. Çevreye bir yokluk kokusu yayıyor diye yazmıştı Nina. Evet işte bu koku. Adamın bedeninden ve çarşaflardan yükselen tertemiz sabun kokusunu bile bastıramadığı o huzursuzluk verici ağır yokluk kokusu. Titreşimleri demek daha doğru belki. Yoldaşın içi ürperdi, tüyleri adamın okşayışları altında elektriklendi. Senin mamanı da boşaltalım tabağına dedi adam. O çok sevdiğim mamadan. Karşıki cadalozun sana yedirdiklerinden. Sakın ona gitme yoldaş. Sakın kedi bağımsızlığını bir kutu mamaya satma. Sevgiyle gülümsedi. Kediyi alıp göğsüne bastırdı. Yoldaş hafif hafif ronronlayarak ıslak burnunu adamın boynuna dayadı. Hiçbir zaman olmadığı kadar yumuşak sevecen ama hiçbir zaman olmadığı kadar da uzak. Sanki buralardan gitmiş gibi. Sanki yok gibi. Çevresine yayılan yokluk duygusu Nina'nın da sezdiği garip bir koku ve titreşim. Daha doğrusu tam tersi. Belli bir kokunun ve titreşimin yokluğu. Yorgunum. Çok yorgunum. Uzun uzun uyuyacağım dedi adam. İntihar eden savaş muhabiri artık yazacak hiçbir şeyim kalmadı diye tek bir satır karalamıştı. Kim bilir belki de şu Körfez Savaşı oyununu seyrettikten sonra karar vermişti intihara. Benim yazacak o tek satırım da yok. Kediyi ıslak burnundan öptü. Ve insan dediğin yaratık hiçbir şeyi tek bir satırı bile kalmadığını anlayınca bitirmeli. İnsanın tek özgürlüğü de bu belki. Soran olursa ağrına gidiyordu dersin. Soruyu sormuştu, yanıtını bulamamıştı dersin. Yani mau miau mırnav dersin yoldaşçığım. Onu her zamanki gibi hoyratça atarak deyip hafifçe okşayarak bıraktı yere. Mama kutusunu dikkatle açtı. Kutunun tümünü kedinin yemek tabağına boşalttı. Birkaç gün bir yere gideceği zamanlar yaptığı gibi. Sonra teybe bir kaset koydu. Korkma, bir kedim bile yoku çalmayacağım. Hem benim çok güzel bir kedim var, bak dinle. İspanya'da savaşırken söylediğimiz türküler, marşlardı bunlar. Dünyanın dört bir yanından gelmiştik İspanya'yı kurtarmaya. Bak sen de dinle yoldaş. Diren kızıl Madrid. Madrid direnmedi ama umut hep sürdü. Bak bu da yenilmiş askerlerin veda türküsü. Arkada bıraktıkları yoldaşlarına ağıtları. İspanya'da yenildik ama umut yenilmedi. Ben yoruldum artık. Yeni bir umudu taşıyamayacak kadar yorgunum. Sustu, büyük bir bardağı içki doldurdu. Başı ağrıdı ya da geceleri uyuyamadığı zamanlar aldığı küçük kaplara benzeyen beyaz yuvarlak ilaçlardan bir avuç attı ağzına. İçkisinden aldığı büyücek bir yudumla hepsini bir yutkunuşla yuttu. Ağrıma gidiyor dedi. Hepsi bu kadar. Yeni yapılmış tertemiz yatağa uzandı, beyaz çarşaflı yorganı çekti üstüne. Yoldaş her zaman yaptığı, alışık olduğu gibi yorganın üstüne adamın karnına yattı. Bedenlerinin sıcaklığı birbirine karıştı. Uzaklarda çalan kilise çanlarının sesi, savaşıp da yenilenlerin kederli türküleri, kış boyunca kar altında kalan doğu köylerinin ıssızlığı, fabrika paydoslarının cıvıl cıvıl yorgun neşesi, grev çadırlarının, miting meydanlarının gururlu coşkusu, kaçak günlerin, gecelerin korku dolu karanlığı, masmavi bir denize bakan küçücük bahçeli bir ev hayali, yerde vurulmuş yatan ve durmadan kanayan bir çocuk ölüsünün dehşeti, art arda patlayan bombaların, silahların sağır edici gürültüsü, incecik, solgun, sevgi dolu bir kadın öpücüklerinin unutulmadık şehveti, cinsel boşanmanın sanki acı veren müthiş hazzı, çok uzak, çok yabancı bir ülkede duyulan ezik çaresizlik, nefes nefese bir yarışta koşulmuş, uzun yolların yorgunluğu, bir topaç, bir çember, bir tren yolu, gece konduların çamurlu sokakları, görkemli bir kubbenin üstünde lacivert bir gökyüzünde dalgalanan kızıl bir bayrak, uzak bir yıldızın göz kamaştıran ışıltısı, yumuşacık bir kedi sıcaklığı ve dışarıda yağan karın bembeyaz soğuk kediri dolduğu diye. Yoldaş, bütün bu kokuları, bütün titreşimleri ve duyguları tüylerinin ve bıyıklarının uçlarında, bedeninin, ruhunun her yanında hissetti. Sonra adamdan yayılan yokluk kokusu, bütün öteki koku ve titreşimleri yavaş yavaş sildi. Günlerdir durmaksızın kar yağıyordu. Sessiz, yumuşak, sakin, neredeyse ılık bir kar. Kedi adamın üstünde, büyülenmiş gibi kıpırdamadan yattığı yerden kar taneciklerinin havada ağır ağır uçarak düşüşünü, pencerenin hemen önündeki çamın dallarına yumuşacık usulca konuşunu, kurşunu gri, bomboş bir gökyüzünün altında uzanan bembeyaz dünyayı seyretti. Kapıyı zorla açıp eve girdiklerinde kaç kedi günü, kaç kedi gecesi geçti aradan bilmiyor, onu adamın üstünde kıpırdamadan yatar buldular.